Ayrım 20.
Yöneticinin karısı da kocasının kaş göz işaretleri üzerine sanmam der gibi başını sallayınca ısrar edemedi. Başlangıçta sadece Nevnihan'dan söz etmeyi planlamıştı. Genç kadının hayli gizemli sözlerini ve tavırlarını belki yönetici ya da karısı çözümleyebilirdi. Ancak ilgisini değişik bir biçimde yorumlayabileceklerini düşünerek tuhaf bir çekingenlikle o konuya girmedi. Buna karşılık iki kadeh arasında önce hiç sözünü etmemeye karar vermişken pat diye bulduğu billur küreyi anlattı. Sadece ihtiyatlı davranarak kürenin olağanüstü niteliklerine değinmekten kaçındı. Yönetici şaşırmış görünmedi. Burası bildiğiniz gibi arkeologların pek rağbet ettiği bir tarihi sit alanı dedi. Bakıyorsunuz çocuklar bile ellerinde gerçek antik taşlar, sikkeler, mücevherler ortalıkta dolaşıyor. Turistlere satmaya çalışıyorlar. Bizim arsaya da bu nedenle iman izni alıncaya kadar göbeğimiz çatladı. Olayın gerçek boyutlarını kavrayamamış olduğu anlaşılıyordu yöneticinin. Belki de bu yüzden başlangıçta verdiği gizlilik kararını unutarak ama bulduğum bu küre, bu falcı küresini andıran nesne sıradan bir tarihi eser değil. Sıradan bir antika mücevher taşına benzemiyor dedi. Garip nitelikleri var. Neredeyse canlı gibi bir şey. Bundan da etkilenmişe benzemiyordu yönetici. Dayınız da söz etmişti bana öyle bir küreden dedi. Çok iyi anımsıyorum. Ölümünden 10-15 gün önceydi. Biz de yemekteydik. Yöneticinin karısı nasılsa yalnızdı o akşam diye araya girdi. Kadın bir şeyler daha söyleyecekti galiba ama yönetici onu duymamış gibi sözünü kaldığı yerden sürdürdü. Dayınız o küreyi eski kazı yerinde bulduğunu söylemişti. Şu çöplüğe dönen yerde. O tarafta dolaşıyormuş. Çukurun içinde parlak bir şey görmüş. Merak edip aşağı inmiş. Taş bir merdiven vardır orada. Beni silah zoruyla sokamazsınız o çukura. Ama dayınız ne de olsa bir arkeolog. Ayrıca nur içinde yatsın. Meraklı bir adamdı. Biliyorsunuz feci bir kaza sonucu kendisi de orada öldü. Bulduğu şeyin bir zamanlar bu civarda hüküm süren Frigya krallarının bir çeşit süs aracı olarak kullandıkları parlak taşlara benzediğini söylemişti. Demek bir tane de siz buldunuz. Hem de aynı yerde. Şaşırdı. Dayısının o taş hakkında böyle düşünmesi inanılacak gibi değildi. Meğer ki özel bir nedenle gerçeği gizlemek istemiş olsun. Onu çadır büfedeki küçük kızdan aldığını biliyordu. Karşılığında verdiği milyonluk banknotlar hala duruyordu kızın cebinde. Yoksa küçük kız yalan mı söylemişti? Dayısına verdiğini söylediği küreyi Nemrut limanının orada değil, belki de eski kazı yerinde bulmuştu. Dayısının cesedine de oralarda gezinirken rastlamış değil miydi? Heyecanlanarak, peki dayım o nesneyi size gösterdi mi dedi. Nasıl bir şeydi? Ne yaptığını söyledi mi size? Nereye sakladı acaba? Hayır, bize göstermedi. Zaten üzerinde pek fazla durmadık. Müzeye teslim etmiş olsa gerek. Dayınız kamu malları konularında çok titizdi. Bu bir dokundurma bile olsa anlamazdan geldi. Aynı şeyden söz ettiklerinden emin değildi. Dayısının bulduğunu söylediği taşın kendisininki gibi inanılmaz güçleri, anlaşılmaz büyülü özellikleri var mıydı bakalım? Gerçi o eski kazı yerinde aynı kristal küreden iki tane bulunması çok büyük bir rastlantıydı. Daha önce kimsenin dikkatini çekmemiş olması da tuhaftı. Bu bakımdan iki ayrı taş olduğunu düşünmek yanlıştı. Ama o yine de kendi küresinin farklı bir küre olduğuna inanmak istiyordu. Yöneticinin düşündüğü gibi dayısı eğer bulduğu ya da küçük kızdan satın aldığı taşı müzeye teslim etmişse arkeolojik değeri ve anlamı dışında bir özelliği yok demekti o taşın. Aksi halde elinden çıkarmazdı. Yaşamın gizi üzerine kendisine biraz saçma da gelse önemli kuramlar üretmiş bir insanın o billur topun insanı şaşkına çeviren olağanüstü niteliklerini anlamaması, fark etmemesi olası değildi. O zaman da onu rastgele bir yere koymaz, hele de çöplüğe dönmüş bir çukurda saklamazdı. O halde kendisinin bulduğuyla dayısının sözünü ettiği farklı şeylerdi. Ama eğer öyleyse dayısı o gizemli küreyi nereye saklamış olabilirdi? bir banka kasasına koymuş olabilir miydi? Yeni Foça'da sadece bir tek banka vardı. Ziraat Bankası'nın küçücük bir şubesi. Kiralık kasalarının bulunduğunu da sanmıyordu. Menemen'e, Ali Ağa'ya ya da eski Foça'daki bankalardan birine götürmüş olabilirdi tabii. Ama elinde o billur topla bankaya girerken gözünün önüne getiremiyordu dayısını. Öte yandan dilini de pek tutamadığı anlaşılıyordu. Yöneticilerle konuştuğuna göre bir başkasına da anlatmış olabilirdi. Örneğin o entelektüel sevgililerinden birine, daha doğrusu mektubunda adını karalamış olduğu sevgilisine. Birden aklına başka bir olasılık geldi. Onun eski kazı yerinde bulduğu küre dayısınınki idiyse ya da aynı özelliklere sahip bir küre idiyse ve dayısının üzerinde de onunkine benzer bir etki yaptıysa, yaşlı adam ondan kurtulmak, başından atmak için bulduğu yere ya da küçük kızın bulduğunu söylediği yere götürüp atmış olamaz mıydı? Yöneticinin karısı kendi icadı yaz turşusundan biraz daha alması için tepeleme hıyar dolu tabağı önüne sürerken onun dalgınlaşmış olduğunu görünce "Dayınızın ilginç düşünceleri vardı," dedi. O gece burada bu taraçada oturmuş hem içiyor hem sohbet ediyorduk. Hiç unutmuyorum. Adeta canlı gibi bir şey. Dokunduğunuz zaman parmaklarınızın ucunda ancak bir canlıda, dahası bir kadında, genç ve güzel bir kadında bulunabilen bir sıcaklık, bir soluk alıp verişin varlığını hissediyorsunuz. Hatta konuştuğunu bile söyleyebilirim. Daha doğrusu sıcaklığını öyle ayarlıyor ki bir dilsizin dudak işaretlerini okur gibi ne demek istediğini anlıyorsunuz demişti. Önce buz kesildi, sonra sırtından terler boşandı. Demek genç ve güzel bir kadında bulunabilen bir sıcaklık, bir soluk alıp verişin varlığını hissediyorsunuz demişti dayısı. Demek onun yaşadıklarını dayısı da yaşamıştı. O halde düş görmüş değildi. Yanılsama değildi. Yönetici, "Abartılı konuşmaktan hoşlanırdı rahmetli," dedi. "Hatta biraz da takılmıştım. Seni evlendirelim hocam. Bakıyorum artık cam parçalarıyla aşna fişneye başlamışsınız," demiştim. Yöneticinin karısı yüzünü buruşturdu. Duyulur duyulmaz bir sesle "münasebetsiz" diye mırıldandı. Oysa o yöneticinin söylediklerinden fazlasıyla etkilenmişti. "Demek canlı gibi bir şey öyle mi?" dedi. "Neden bu izlenimi edindiğini de söyledi mi?" Yönetici gülerek "Yo" dedi. İşi ciddiye almıyordu. Fıstık gibi bir şey olduğunu söylemişti, o kadar. Şaşkınlığının nedenini anlamalarından korkarak, çiçeklerle, hayvanlarla konuşmak neyse ne de, camdan bir küreyle konuşmak biraz farklı bir şey dedi. "Cidden öyle mi?" dedi. "Aynen öyle söyledi," diye kocasını doğruladı yöneticinin karısı. Çok da içkili değildi. Ben simgesel tarzda konuştuğunu düşünmüştüm ama bizimki ciddi konuşuyor diye kaş göz işareti yapınca baktım, gerçekten de şaka yaptığı falan yoktu. Bayağı heyecanlıydı. "Demek konuşan bir küre," dedi bu kez şaşkınlığını gizleyemeden. "Binbir gece masallarındaki Alaaddin'in lambası gibi bir şey desenize." "Artık bilmiyorum. Bizimki dalga geçmeye başlayınca dayınız da işi şakaya döktü. Küre canı istediği zaman gerçek bir kadınmış gibi görünüyormuş gözüne. Çok işveli bir kadın olarak. Hatta bize nasıl olduğunu anlattı. Esmer, 30 yaşlarında, çok güzel, çok hoş bir yaratıkmış." Yönetici gülmeye başladı. "Fazla düş gücü yoktu dayınızın," dedi. "Onun tanımını yaptığı genç kadın, son günlerinde yanından hiç ayrılmayan sekreterinden başkası değildi." "Gerçekten de hoş bir kadındı Marek," diye tamamladı yöneticinin karısı. "Hollandalıydı ama çok iyi Türkçe konuşuyordu. Fransızcası ve Almancası da vardı. Asıl antropoloji dalında uzmanlaşmış. Aynı zamanda bilgisayarcıymış. Sekreter değildi tabii. Siz bizimkine bakmayın, kıskançlığından öyle söylüyor. Dayınız onun için çok iyi bir araştırıcıdır," derdi. "Laf aramızda, dayınıza da hayrandı hani. Antropolog ve bilgisayar uzmanı bir sekreter öyle mi?" dedi yeniden kendisini toplayarak. "Ama benim bildiğim kadar dayım bu konularla ilgilenmezdi." "Yok yok," dedi yöneticinin karısı. "Dayınız değil, Marek ilgiliymiş dayınızın üzerinde çalıştığı konuyla.
Amerikan dergilerinden birinde yayımlanan bilimsel bir makalesini okumuş. O sırada o da Amerika'daymış galiba. Kalkıp buraya gelmiş. Bu yabancı entelektüel kadınlar bir tuhaf oluyorlar. Ne dersiniz? Dedi yönetici. Bizimkilere hiç benzemiyorlar. Kadınlarımıza iftira etmeyin dedi yöneticinin eşine yan gözle bakarak. Hanımefendi o söylediklerinize taş çıkartır. Yüzü hafifçe kızardı ev sahibesinin. Konuşma tonu çocuklaştı. O kadar da değil canım dedi. Siz de dayınız gibi abartmalı konuşmayı seviyorsunuz. Hiç de öyle değil. Teşekkür ederim. İnşallah bizimkinin kulağında kalır söyledikleriniz. Yönetici dalgınca dinliyordu. Peki siz hiç konuştunuz mu o kadınla? Neymiş üzerinde çalıştıkları konu? Bir şeyler anlattılar ama doğrusu pek anladığımı söyleyemem. Yaşamın oluştuğu sıralarda hücre yapılarını biçimlendiren bir takım şifrelerden falan söz ettiydiler. Yönetici söze karıştı. Dünyanın yaratılışı, yaşam süreci, yeniden doğuş falan gibi bir şeylerdi sanırım. İnsanları yöneten bir takım önceden yazılmış senaryolar bulunduğunu, insanların tekrar tekrar aynı oyunu oynayan kuklalar olduklarını ileri sürüyordu dayınız. Reenkarnasyon diyerek pekiştirdi yöneticinin karısı. Gerçekten de son günlerinde garip fikirleri vardı dayınızın. Benim bu ikinci dünyaya gelişim diye tutturmuştu. Bir dahaki gelişinde gece bekçisinin köpeği Carlos'a benzemek istermiş ama bu olanaksızmış. İnsanlar yazgılarını değiştiremezlermiş. Yönetici dalga geçmeyi sürdürüyordu. İlk gelişinde herhalde bir yerlerde kraldın dedim ona. Öyle değilmiş. İlk gelişinde de arkeologmuş. Bir yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ölmüş. Şimdi düşünüyorum da falcı gibi konuşmuştu o akşam. Kendi ölümünün nasıl olacağını biliyor gibiydi. Falcılar da öyle cam fanuslardan yararlanmazlar mıydı? Peki ilk ne zaman yaşamış olduğunu da söyledi mi? Hangi çağdaymış? 2 milyar yıl önce. O zaman da her şey bugünkünden farksızmış. Bu kez yöneticinin karısı da gülümseyerek başını salladı. Tabii bizi fazla saf yerine koyuyordu ama söylediklerine galiba biraz da inanıyordu. O antropolog kadının çok etkisindeydi sanırım. Ne oldu o kadın? Yönetici, hocanın beklenmedik ani ölümü hepimizi öyle sarsmıştı ki onunla ilgilenmek aklımıza gelmedi dedi. Çok üzgündü kadıncağız. O çöplük çukurunda ne arıyordu deyip duruyordu. Sorun sanki dönüp dolaşıp o eski kazı çukurunda toplanıyordu. Gerçekten de dayısının o çukurda ne işi vardı? Elektrikçinin dediği gibi çöp dökmeye gitmiş olabilir miydi oraya? Gece vakti, o saatte. Duraksadı. Dayımın gerçekte nasıl öldüğüne dair kesin bir bilgim yok dedi. O tüyler ürpertici kaza, yani çok korkunç, inanılacak gibi değil. O çukuru biliyorum. Derinliği 8-10 metre var. Gerçi gece karanlıkta görmemiş olabilir ama kokusunu da mı duymadı? Sonra kenarına iyice yaklaşmadıkça insan oradan aşağı nasıl düşer? Doğrusu çok merak ediyorum. Yönetici şaşkınca baktı yüzüne. Demek duymadınız dedi. Ölüm raporunda tabii kazadan söz ediliyordu ama düşmeden ötürü değil. Biliyorum dedi. Düşünce yaralanmış, ayağı kırılmış, kan kokusuna gelen yaban domuzları öyle değil dedi yönetici. Resmi makamların söylediğine göre olay çukura düşmeden önce olmuş. Gece ormanda gezinirken bir yaban domuzunun saldırısına uğramış. Ondan kaçmak isterken yuvarlanmış eski kazı çukuruna. Domuzlar zavallı adamcağızın üzerine daha sonra üşüşmüş olsalar gerek. Bizim elektrikçi ertesi gün akşama doğru tesadüfen bulduğunda ceset tanınmaz haldeymiş. Dayısının yine de gerçek olup olmadığından emin olamadığı sevgilisine yazdığı mektup geldi aklına. Domuzlar diye mırıldandı içinden. Ne biçim domuzlardı acaba bunlar? Yönetici, resmi açıklama öyle ama jandarma komutanı dayınızın bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden de kuşkulanmıştı dedi. Şaşkınlığı giderek artıyordu. Gece bekçisi de aynı şeyi söylemişti. Cinayet mi dedi? Kim? Niye öldürsün ki dayımı? Meğer ki üzerinde çok para taşıyor olsun. Eğer bir cinayet söz konusuysa bunun para yüzünden işlenmiş olmadığı kesin dedi yönetici. Cüzdanı olduğu gibi duruyormuş şortunun arka cebinde. Epeyce bir para. Türk parası ve döviz olarak. Sonra banka kredi kartları falan da varmış. Hiçbirisine dokunulmamış. Garip olan gece bekçisinin sözleri. O gece dayınızın yanında bir konuğunun olduğunu iddia etmişti. Bir erkek. Yabancı birisiymiş. İngilizce konuşuyorlarmış. Soluğu kesilmiş gibi güçlükle yutkunarak "Bana da öyle bir şeyden söz etti," dedi. Dediği doğruysa kavga ediyorlarmış üstelik. Kazı yapanlardan biriymiş adam. Ama inanmadım ben. Dayım ne diye kavga etsin? Biz de öyle düşündük. Bekçi herhalde televizyondaki konuşmaları işitti, karıştırdı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Ama ya doğru söylüyorduysa bekçi? Katil ya da katiller, kızıl saçlı adamla o kadın, yani Nevlihan olabilir miydi? Rakısından büyük bir yudum içti. Alnında biriken terleri peçetesiyle kurulayarak "Yani kıskançlık cinayeti falan olabilir mi?" dedi. Dayımla sekreter arasında bir ilişki var idiyse... Yöneticinin karısı zoraki bir şekilde güldü. "Yok canım," dedi. "Daha neler. Burada anlatılan her dedikoduya inanılacak olsa..." "Peki domuzlar pek mi ani saldırmışlar?" "E kaçamadığına göre." Adli tabip öyle tahmin etti. Düşmeden önce birisinin arkasından bıçakla saldırmış olabileceği olasılığı da düşünüldü. Ama hem bunun için görünüşte bir sebep bulunmadığından hem de domuzların açtığı yaralar yüzünden böyle bir şeyi tespit etmenin hemen hemen olanaksız oluşu nedeniyle bunun üzerinde fazla durulmadı. Ayrıca adli tabip çok genç ve deneyimsiz birisiydi. "Ya Carlos? Yardımına koşmamış mı?" "Siz Carlos'a bakmayın. Onunki kuru gürültü," dedi yöneticinin karısı. "Peki... otopsi yapılmadı mı?" "Yapıldı ama Foça'da öyle ileri teknoloji uygulamak olanaksız bilirsiniz. İşte öyle üstün körü bir otopsi. Savcı cinayetten kuşkulanacak bir sebep olmayınca cesedin İzmir'e gönderilmesine gerek görmedi. Anlayacağınız bana kalırsa olay tam olarak aydınlanmış değil." Bir süre sustular. Sessizce yudumladılar rakılarını. Güzelim peygamber balığı soğumuştu. Yönetici konuyu değiştirmek için "Siz denizcisiniz," dedi. "Dünyayı dolaşmışsınız. Bu balığa başka memleketlerde de rastladınız mı?" "Benzerleri var ama isimleri farklı." "Bir balığa peygamber balığı adı verilmesi aslında bir hayli tuhaf, öyle değil mi?" dedi yöneticinin karısı. "Bizim peygamberimizin çölde balık bulmuş olabileceğini sanmıyorum. Ama Musa peygamber Kızıldeniz'i geçerken rastlamış olabilir böylesine." Gülümsediler ve yine bir süre konuşmadılar. Dayısının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğine inanmıyordu. Kim, niçin öldürmüş olsundu ki onu? Gemiye gönderilen telsiz mesajında elin bir kaza sonucu öldüğü yazılıydı. O derin çukura düşmüş olduğunu, yaban domuzları tarafından parçalandığını daha sonra öğrenmişti. Korkunç bir şeydi. İnanılmayacak bir sondu bu ve dayısı bu sonu önceden bilmişti. Bir ön sezimiydi, evreni oluşturan en üstü bilmem kaç sıfırlı rastlantılardan biri miydi, yoksa mektubunda ileri sürdüğü gibi yaşamın başlangıcında yazılmış olan ve onun için yeniden sahneye konulan bir senaryonun gereği miydi? Senaryonun kendisiyle ilgili finalini kimden ya da nereden öğrenmişti acaba? Sonra yöneticiyle karısının sözünü ettikleri Hollandalı sekreteri düşündü. Adı Marek olmuş, Nevlihan olmuş, şu anda ne fark ederdi? Ama hala o iki kadının aynı kadın olduğunu inanmak istemiyordu. İki kadın ve iki ayrı kristal küre vardı ortalıkta. Böylesi daha çok işine geliyordu. Böyle olmasını istiyordu. Böyle olması gerekiyordu. Ev sahibi kadının bütün çabasına karşın aklının hep aynı yerde takılı kaldığını belli edercesine... "Sahi," dedi. "Dayımın Hollandalı sekreteri kaza sırasında neredeymiş? Sonra ne oldu, nereye gitti?" Yönetici, "Olay sırasında Marek evde değilmiş," dedi. "Kazı yerinde, ekip şefinin çadırındaymış." Açıkçası ifadesi bana biraz kuşkulu görünmüştü. Ama olay bir cinayet bile olsa Marek'le bir bağlantısı bulunabileceği düşünülemez. Yöneticinin karısının başını sallayarak kendi kendisine "Bu hiç belli olmaz," diye mırıldandığını duyunca meraklandı. "Nesinden kuşkulanmıştınız ifadesinin?" dedi. "Marek dayınızın yanında kalıyordu. Her nedense o akşam kazı yerine gitmiş. Dayınızın cesedi bulunana kadar, yani ertesi gün akşama kadar arkeolojik kazılar yapan ekipteki arkadaşlarıyla birlikteymişler. Bu arada dayınızı hiç aramaması tuhafıma gitmişti. Gerçi soruşturma sırasında cep telefonuyla aradım, cevap vermedi falan demişti ama giyimi, kuşamı, her şeysi orada olduğu halde eve uğramaması, dayınızın da kendisini aramayışından kuşkuya düşmemiş, merak etmemiş olması dikkat çekiciydi. Kimse bunun üzerinde durmadı. Yalnız Marek'in bu olaydan çok etkilendiği, çok üzüldüğü, adeta yıkıldığı belliydi. Üzüntüsünün içtenliğinden kuşkum yok. Sonra ne oldu bilmiyorum. Herhalde memleketine dönmüştür. Bir daha da ondan haber alamadık. Bir kart bile göndermedi. Onlara Nevnihan'dan söz edip etmemekte hala kararsızdı. Dayınızın üzerinde çalıştığı kitabın müsveddeleri de orada yoktu, dedi yöneticinin karısı. Kadın alıp götürmediyse şaşarım. Bakarsınız kendi çalışmasıymış gibi bir gün ortaya çıkarıverir. Bence bir araştırsanız iyi olur. Adamcağızın bunca emeği heba olmasa bari. Dudaklarını ısırdı. Çok şaşırmıştı. Söyleyeceklerinin gerçeklerle bağdaşıp bağdaşamayacağına bir türlü karar veremiyordu. O kadın burada, dedi sonunda, kendisini zorlayarak. Anlamayarak yüzüne baktılar. Kim? Hangi kadın? Dayının sekreteri olan. Nevnihan. Nevnihan mı? O da kim? Dedi yönetici. Dayınızın sekreteri Türk değildi ki, dedi yöneticinin karısı. Bilemiyorum ama Marek'le Nevnihan'ın aynı kadın olduğundan şimdi artık neredeyse eminim. Daha önce başka adla gelmiş olabilir buraya ama şimdi Türk. Adı da Nevnihan. Olamaz, dedi yönetici. Ne diye değiştirsin adını? Hem gelseydi mutlaka haberim olurdu. Bizimle arası çok iyiydi. Birlikte güzel günler geçirmiştik. Omzunu silkti. İnsanlar değişebilir. Sonra genç kadınla karşılaşmasını ve konuşmalarını kendi özel izlenimlerini atlayarak anlattı. Fizik özelliklerini de tanımlamakla birlikte onu en çok etkilemiş olan ve onunla daha önceden tanışmış oldukları hissini uyandıran vücudundan, bakışlarındaki onu ürkütmüş olan derinlikten ve ona dokunduğu zaman hissettiği tuhaf boşluk duygusundan özellikle söz etmedi. Karı koca büyük bir şaşkınlık içinde dinlediler. Yönetici, bu olanaksız diyerek başını sallıyordu. Konuşması bitince yöneticinin karısı düşünceli düşünceli yerinden kalktı, içeri gitti, bir fotoğraf albümü ile geriye döndü. Albümden eski Foça'daki bir lokantada çekilmiş olduğu anlaşılan bir fotoğraf bularak çıkarıp uzattı. Fotoğrafı görür görmez tanıdı. Evet, dedi. Hiç kuşku yok. Bu o. Dayısıyla Nevnihan yan yana oturuyorlardı. Kadın kumlukta güneşlenirken gördüğü kadından biraz farklıydı. Bu farkın ne olduğunu hemen anlayamadı ama Nevnihan'dı. Aradan geçen birkaç ay onu hemen hemen hiç değiştirmemişti. Fotoğraftaki kadın da göze çarpacak kadar soluk tenli ama daha az kadınsıydı. Ya da ona öyle geldi. 5. kaset, 2. yüzün sonu.